Üçüncü ayrım.
Bugün özel televizyonları yönetenlerin hemen hemen hepsi onun rahleyi tedrisinden, yani eğitiminden geçmiştir. Kendisinden niçin aktif görevde yararlanılmıyor, doğrusu anlamıyorum. Çünkü hala genç, hala dinamik, hala söyleyecek sözü olan birikimli ve pırıl pırıl bir beyin. Bugünkü reyting rezaleti çerçevesinde bile hem reytingi hem de kaliteyi kurtarabilecek optimum çözümleri oluşturabilecek bir insan. Tabii kendisi reyting rezaleti ile uzlaşmayı ve kalite ile reytingi uzlaştırmayı ne ölçüde ister onu bilemem. Ama ben bugünlerde yeni oluşumlara gebe gözüken basın, televizyon dünyasına bir notta Mahmut Tali Öngören hakkında vermiş olayım. Böylece uyarı görevimi olumlu anlamda yapabildiğim ender yazılardan birini yazmış olmanın mutluluğunu da yaşayayım. Aslında Mahmut Tali Öngören'i anmamın nedeni, Er Ryan'ı Kurtarmak filmini Mayadrom adıyla Etiler'de açılan yeni bir küçük alışveriş merkezindeki inanılmaz konforlu bir sinema salonunda izlemiş olmanın vurguladığı dönüşümü onunla paylaşmak istemiş olmamdan kaynaklanıyor galiba. İmparatorluk rengi kırmızıya yakın bordo koltuklar. Her biri iki normal sinema koltuğu büyüklüğünde. Arkaya kaykıldığınızda koltuk da arkaya yatıyor ve ayağınızı koymak için bir destek yükseliyor. İşletme salona giren müşteriye bir bardak şampanya ile bir kutuda patlamış mısır ikram ediyor. Büyük film şirketlerinin ürettikleri filmleri pazarlarken kullandıkları executive salonlar gibi lüks ve rahat iki salon. Ses ve görüntü kalitesi de mükemmel. İşte böyle bir aşama vurgulayan salonda bir başka aşamayı vurgulayan Er Ryan'ı Kurtarmak filmini seyrederken keşke Mahmut Tali Öngören de yanımda olsaydı, acaba bu salon ve bu film için ne derdi diye düşündüm. Bu yazıda da Spielberg'in yurtseverlikle savaş karşıtlığı nasıl birleştirilebilir biçimindeki dersini bu yeni salonda seyrederken izlenimlerimi bu konuda bir uzman ile tartışmaya duyduğum gereksinme yüzünden andım Mahmut Tali Öngören'i. Bir çağrı ile bitirmek istiyorum bu yazıyı. Sevgili Mahmut, değerli ve güzel eşin Esin ile birlikte ya da yalnız olarak İstanbul'a geldiğinde beni ara. Seni Mayadrom'daki sinemaya götürmek istiyorum. Hıncal Uluç doyumsuz mu? Sevgili Hıncal Uluç geçenlerde Sabah gazetesindeki sütununda doyumsuz ve doyulmaz sözcükleri üzerine bir yazı yazdı. Özetle doyumsuz sözcüğünün artık esasta doğru olmayan bir biçimde doyulmaz kelimesi yerine yaygın olarak kullanıldığını, yaygın olarak kullanıldığı için de Galat-ı Meşhur, zamanla Galat-ı Meşru olur anlayışı çerçevesinde doyumsuzun bundan sonra doyulmaz anlamına da gelebileceğini belirtiyordu. Kanımca son derece yanlış ve tehlikeli bir yargı veriyordu sevgili Uluç. Çünkü doyumsuz aslında tatminsiz anlamını taşıyan bir sözcük. Siz bunu kendisiyle hiçbir ilişkisi olmayan, hatta ters hava taşıyan doyulmaz anlamında da kullanırsanız, aynı sözcüğün biri doğru biri yanlış olarak birbiriyle ilişkisi olmayan iki manaya gelmesine yol açmış olursunuz ki, bu ne Galat-ı Meşhur, zamanla Galat-ı Meşru olur anlayışına, ne de başka bir geleneğe uyar. Bir sözcüğü anlamıyla ilişkisi olmayan bir başka sözcük yerine yanlış olarak kullanmak, herhangi bir dil bilgisi kuralını yaygın olarak yanlış kullanıp sonunda değiştirilmesine yol açmaya benzemez. Örneğin cami sözcüğü i eki aldığı zaman sözcüğün kaynağına göre buna camii demek gerekir ama artık Türkçeleşmiş bir biçimde camisi deniliyor. Ya da özgün biçimi eczahane olan sözcük artık herkes tarafından eczane yazıldığı için artık bu Galat-ı Meşhur da Galat-ı Meşru olmuş. Ama doyumsuz kim ne derse desin ki bu hatayı yapan ünlü bir köşe yazarını daha en azından ben biliyorum. Doyulmaz anlamına gelmez, sadece sözcüğü bu anlamda kullananı sözün meclisten dışarı bilgisiz yapar. Sevgili Uluç'un bu yanlış kullanımı kendi kimliğinde denemesi için hoşgörüsüne sığınarak yazımın başlığını bilhassa Hıncal Uluç doyumsuz mu diye koymuştum. Bilmem hoşuna gitti mi? Doyumsuz sözcüğünü doyulmaz anlamında kullanırsanız örneğin şöyle bir cümlenin ne anlamı olur acaba? Her ne kadar düşmanları o yazarın doyumsuz olduğunu öne sürerlerse de ben tam tersine yazılarının tadına doyulmaz olduğu kanısındayım. Bu arada sevgili okuyucum, Eleştiri Kitap Kulübü'nün sorumlusu Özdemir Özkan da Cumhuriyet Radyo'da tanıtım yapan Aylin adlı hanımın sanat müziğinin doyumsuz eserlerini dinlemek istiyorsanız biçimindeki cümlesiyle aynı yanlışı yaptığını belirttiği bir e-posta yollamış. Bu vesileyle iğneyi kendimize de batırıyorum. Gelecek haftalarda bu sütunda Korkmaz Yiğit'in medyaya girişiyle ilgili bazı düşüncelerimi yazacağım. Şimdi en önemli soru yeni patronun satın aldığı kanallarda ve gazetelerde nasıl bir yayın politikası izleyeceği. Kanal E'yi alır almaz Profesör Nüket Güz'ün 7 Üstü 7 ve Ekin Rüzgarı adlı güzelim programlarını yayından kaldırması bana oldukça ilginç bir işaret gibi geldi. Ne diyelim, hadi hayırlısı bakalım. Medyamız haklı olarak İstanbul'un içme suyu havzasını yağmalayan bir iktidar milletvekilini teşhir etti. Peki bu milletvekili önümüzdeki seçimlerde lideri tarafından partisinin listesinde seçilebilir bir sırada aday gösterilirse basınımız ve televizyonlarımız ne yapmayı düşünüyor? Serdar Turgut, Armageddon filmini gördü mü? Bir yazar sevdiği, beğendiği, güvendiği bir başka yazar arkadaşını eleştirir mi? Görevi eleştiri ise ve en yakın arkadaşı bile eleştirdiği alanın kapsamına giren bir konuda anlamlı bir hata yapmışsa evet. Sakın bu satırları Serdar Turgut için yazdığımı sanmayın. Çünkü Turgut benim beğendiğim ve sevdiğim bir yazar ama kendisiyle bırakın yakın olmayı hiçbir arkadaşlığım ve dostluğum yok. Hayatımda kendisiyle hiç karşılaşmadım. Ben bu satırları doyumsuz sözcüğünün doyulmaz anlamında da kullanılabileceğini öne süren Hıncal Uluç'u geçen hafta eleştirdiğim için yazıyorum. Demek istiyorum ki Serdar Turgut bu yazımdan sakın alınmasın. Ben en yakın arkadaşını bile eleştirmekten kendini alamayan deformasyon profesyonel ile mağlul biriyim. Aslında Serdar Turgut'un aşağıdaki eleştirimi, sahip olduğu derin bilgi birikimi ve keskin mizah anlayışı içinde soğukkanlı bir olgunlukla karşılayacağından eminim ama geçenlerde bir gencin nesnel olarak yaptığı iki yanlışa işaret ettiğim bir yazıma karşılık 6 milyarlık profesör başlığını koyduğu tepkisiyle insanların terbiye ve nezaketlerine olan inancımı önemli ölçüde yitirdiğim için bu uyarıyı yapmaktan kendimi alamadım. Serdar Turgut eleştirilerini genellikle klasik eş patron baba üçgeni içine oturtarak okuyucuya aktaran ve bu nedenle de başkalarına karşı çok saygılı davranan bir yazar. Çünkü klasik eş patron baba üçgeni esprilerini ya kendisini ya da en yakınlarına harcayarak yapmasını sağladığı için başkalarına ve bu arada okuyucularına çok saygılı davranan bir eleştiri ve mizah yaklaşımını yansıtıyor. Böyle bir yazarı üzmek istememem doğal. Serdar Turgut 10 Eylül 1998 Perşembe günü Hürriyet'teki köşesinde Sokaktaki Tehlike diye bir yazı yazdı. Esas olarak İstanbul'un sokaklarını eleştirdiği yazısına tümüyle katılıyorum ve ayağını burktuğu için kendisine geçmiş olsun diyorum. Hemen belirtmeliyim ki Serdar Turgut bu olayı ucuz atlatmış. Çünkü ben bu sokaklarda çukurlara düşmemek için önüne bakarak yürürken kafasını yukarıdan sarkan ilan tabelasına çarpıp gözü kör olan bir meslektaşımı tanıyorum. Evet, gelelim şimdi benim eleştirime. Serdar Turgut'un bu yazısında aynen şöyle bir cümle var. Bir kere sokakların tümü Mars gezegeninin Armageddon filmindeki görünümü model alınarak yapılmış durumda. Armageddon filmini görenleriniz anımsayacak. Dünyaya çarpacak bir yörüngeden gelen Teksas büyüklüğündeki bir göktaşını parçalamak için Bruce Willis ve arkadaşları iki mekik ile gider ve bu göktaşının üzerine konarak onu delip içine koydukları bombayı patlatarak dünyayı kurtarırlar. İşte bu filmde dünyaya doğru yaklaşan göktaşının üzeri dev dikenler şeklindeki kayalık bir oluşum biçiminde tasavvur edilmiş. Dünyayı kurtaracak petrol arayıcılarının mekikleri bu diken kayalarla kaplı olan göktaşına müthiş bir iniş yapıyor. Filmin bu sahneleri teknik olarak gerçekten çok görkemli görüntüler. Her neyse, asıl söylemek istediğim Armageddon filminde Mars gezegeni falan görmedim ben. Sadece Teksas büyüklüğünde bir göktaşı var. Peki o zaman Serdar Turgut neden Mars gezegeninin Armageddon filmindeki görünümü diyor? Şimdi burada 4 olasılık söz konusu. 1. Serdar Turgut filmin benim bilmediğim bir kopyasını izledi. 2. Serdar Turgut ile aynı filmi izledik ama ben Mars gezegenine ilişkin sahneleri kaçırmışım. 3. Serdar Turgut göktaşının yüzeyini Mars'ın yüzeyi sanacak kadar dikkatsiz bir izleyiciydi. 4. Serdar Turgut filmi izlemedi ama gördüğü parçalardan edindiği izlenimlere dayanarak bir yazı yazdı ve göktaşının yüzeyini de Mars'ın yüzeyi sandı. Hangi olasılığın doğru olduğu konusunda hiç kuşkusuz beni ve okurlarımızı aydınlatacak olan tek kaynak Serdar Turgut'un kendisi. Tek bir Uğur Dündar tüm medyayı aklar. Çeşitli düzeysizliklerden dolayı medyaya kızabilirsiniz. Siyasal saptırmalardan dolayı medyayı yanlı bulabilirsiniz. Medya patronlarının kendi şirketlerinin çıkarları için sahip oldukları kanalları ve gazeteleri kullandıklarını görüp hem kızıp hem de güveninizi yitirebilirsiniz. Ama unutmayın ki siyasetin yozlaştığı, adaletin kimi zaman yeterince hızlı karar alamadığı, kimi zaman da hiç işlemediği bir toplumda, kamu yararı ya da toplum çıkarları açısından medyanın işlevlerini yadsıyamazsınız. Son dönem olaylara kısaca bir göz atalım. Susurluk olayını bir kaza eseri nasıl öğrendik? Medya sayesinde. Zaten Susurluk kazasıyla ortaya dökülen mafya politikacı, polis çete devlet ilişkileri, devlet tarafından açıklanmadığı, kazaen kamuoyuna yansıdığı için işin sonu getirilmiyor. Bu cümle başta Aydın Engin olmak kaydıyla Susurluk ne oldu diye soran meslektaşlarıma da yanıttır. Susurluk kazası sonunda Mehmet Ağar'ı kim istifa ettirdi? Medya. Alaaddin Çakıcı olayını kamuoyuna kim yansıttı? Medya. Bu olay sonunda Eyüp Aşık'ı kim istifa ettirdi? Medya. Abdi İpekçi cinayeti davasını kamuoyuna kim aktardı? Medya. Diyeceksiniz ki bütün bunları medya yapıyor da ne oluyor? Hiç. Hiç olur mu hiç? Bir kez bunlar tarihe yani kayıtlara geçiyor. Türkiye'nin hukuk devleti niteliğine yeniden kavuşacağı günlerde hiç kuşkunuz olmasın bütün bu dosyalar yeniden raflardan inecek. Yeniden bu pisliklerin hesabı görülecek. Bu konuda benim hiç kuşkum yok. Ayrıca zaten Tarih Baba bütün bunları hafızasına kaydetti. Sadece tozlu dosyalarda değil, kamuoyunun vicdanında, tarihin ve toplumun canlı belleğinde hepsi kayda geçti. Bu konuda yazılmış pek çok kitap ve yazı var. Enis Berberoğlu, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Tuncay Özkan, Oral Çalışlar, Faruk Bildirici, Hikmet Çetinkaya ve tabii rahmetli Uğur Mumcu, konunun uzmanı yazarlar olarak hemen akla gelenlerden. Belki bir yazımda Türkiye'deki çete devlet ilişkilerinin kaynakçasını da okurlarımla paylaşırım. Ama şimdilik Serdar Turgut'un 23 Ağustos 1998 Pazar günkü Hürriyet Pazar gazetesinde Renkler başlığı altındaki sütununda yayınlanan Adalet Reformu adlı yazısını belirtmekle yetineceğim. Turgut bu enfes mizahi eleştirisinde bugünlere nasıl gelindiğini çok güzel anlatıyordu. Tabii bu başarı onun Armageddon filminde Mars gezegeninin görüntüleri olduğunu söyleyen 10 Eylül 1998 tarihli yazısındaki yanlışı affettirmez ama olsun. Yine de Adalet Reformu yazısının mizahi köşe yazıları alanında bir başyapıt olduğunda hiç kuşku yok. Neyse ben bu yazıyı son haftalarda Uğur Dündar'ın Arena programına dikkati çekmek ve bu programda Dündar ve arkadaşlarının dudaklarımızı uçuklatan açıklamalarını ve adalet mekanizmasının bu açıklamaları dikkate alarak harekete geçmesini kutlamak için kaleme, yani bilgisayara aldım. Sahte katiller, başkasının yerine hapse girenler, devlet-çete ilişkileri, kumarhane tezgahı, adaletin nasıl yanıltıldığı hem de somut sonuçlar verecek bir biçimde bu programda işlendi. Sadece bu başarı bile bence medyanın pek çok kabahatini bağışlatmaya yeter. Yani demek istiyorum ki bağımsız ve özgür medyanın varlığı zarardan çok yarar getiren bir kurumdur ve demokrasiler için vazgeçilmez bir ön koşuldur. İçinde ideolojik ya da ekonomik olarak satılmışlar, yani para için inanmadığı şeyleri yazanlar ve söyleyenler, özel çıkarlarını ölümüne savunanlar, İnsanlara bile bile çamur atanlar ve leke sürenler, şantajcılar, yalancılar, sahtekarlar, iş takipçileri olsa bile hiçbir demokrasi özgür ve özerk medyadan vazgeçemez, vazgeçmemelidir. Parlamentodan vazgeçiyor muyuz? Medyada kim kaç para alıyor? Ankara'da yayınlanan bir dergi var. Adı Kuvayi Medya. Kendisini haftalık mesleki mücadele dergisi olarak niteliyor. Sahibi Strateji Grubu Basın Yayın Limited şirketi gözüküyor. Yazı İşleri Müdürü Hakan Evrensel. Yazışma adresi posta kutusu 23 Kavaklıdere 06692 Ankara. İşte bu derginin 12 Ekim 1998 tarihli 122 numaralı sayısında medyada çalışanların aldıkları aylıklar dolar birimi üzerinden açıklandı. Bu haberin doğruluk derecesini bilmiyorum. Fakat şu ana kadar bir yalanlama duymadım. Ben de gerçeğe uygunluk sorumluluğu bütünüyle dergiye ait olan bu rakamları ve ayrıca doğruluğu bütünüyle kanıtlanmış olan iki ek bilgiyi okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Bu konuda bir açıklama gelirse büyük bir zevkle onu da yayınlarım. Çünkü bu listede adı geçenlerin önemli bir bölümü arkadaşım, bazıları da çok yakın arkadaşım. Kendileri hakkında yanlış bazı bilgileri okurlarıma aktarmış durumuna düşmek istemem doğrusu. Ama şimdiye kadar bu derginin verdiği haberler pek yalanlanmadı. Herhalde ciddi haber kaynakları var diye düşünüyorum. Evet, şimdi gelelim aylık maaş listesine. Güneri Civaoğlu, Milliyet, Kanal D, 50 bin dolar. Fatih Çekirge, Uzan Ailesi, 40 bin dolar. Ali Kırca, ATV, 40 bin dolar. Mehmet Ali Birant, Eko TV, 30 bin dolar. Gülgün Feyman, Interstar, 30 bin dolar. Aydın Özdalga, Kanal E, 30 bin dolar. Ufuk Güldemir, Interstar, 25 bin dolar. Mehmet Barlas, Zaman, 25 bin dolar. Reha Muhtar, Show TV, 25 bin dolar. Savaş Ay, Yeni Yüzyıl, ATV, 20 bin dolar. Rauf Tamer, Sabah, 15 bin dolar. Emre Kongar, Cumhuriyet, 144 dolar. Şimdi de bu listeyle ilgili ek bilgilere bir bakalım. 1. Bugün itibariyle Amerikan dolarının değeri 278 bin, yazıyla 278 bin. Türk lirası kabul edilmiştir. 2. Listede doğruluğu tarafından tahkik edilmiş tek rakam, Emre Kongar'ın Cumhuriyet'ten aldığı 144 dolardır. Öbür rakamlar sadece Kuvayi Medya'nın verdiği ve tarafından tahkik edilmemiş rakamlardır. 3. Listede Zaman'da gözüken Mehmet Barlas, bu liste yayınlandığı sırada Zaman'dan ayrılmış bulunuyordu. 4. Uzan Ailesi'nde gözüken Fatih Çekirge, yine Kuvayi Medya'ya göre 2 milyon yazı ile 2 milyon dolar transfer ücreti almış. 5. Eko TV, Aydın Doğan'ın yeni kurduğu haber kanalı, bu kanalın yönetimine genel müdür olarak Taha Akyol atandı. 6. Kanal E, Korkmaz Yiğit tarafından satın alındı. 7. Bütün ücretler Kuvayi Medya tarafından doğrudan dolar olarak verilmiştir. Yalnız Emre Kongar'ın Cumhuriyet'ten aldığı yazı başına 5 milyon yazı ile 5 milyon Türk lirası, telif hakkının listede gösterilmesinde farklı bir yöntem izlenmiştir. Biri aydınlanma, öteki medya notu olmak üzere haftada yazdığı iki yazının ayda 40 milyon Türk lirası edeceği hesaplanarak bu rakam 278 bin liraya bölünmüş ve öteki rakamlarla karşılaştırma olanağı sağlaması bakımından Kongar'ın telif ücreti de dolar üzerinden ifade edilmiştir. Dikkatli bir okur, Kuvayi Medya'nın listesine ek olarak vereceğimi söylediğim iki bilgiden birinin listede yer alan Emre Kongar'a ilişkin rakam olduğunu hemen yakalamıştır. Şimdi gelelim ikinci bilgiye. Bunun da doğruluğu tarafından tahkik edilmiştir. Korkmaz Yiğit, Kanal 6'yı satın aldıktan sonra Uğur Dündar ve arkadaşlarına transfer teklif eder. Uğur Dündar, 5 milyon yazı ile 5 milyon dolar, Haluk Şahin ile Tuncay Özkan birer milyon dolar ve bir genç arkadaş da 500 bin dolar alacaktır. Uğur Dündar ve arkadaşları uzun uzun düşünürler ve şaibeli bir iş olduğu gerekçesiyle Korkmaz Yiğit'in 7,5 milyon dolarlık teklifini reddederek Kanal D'de kalırlar. Bu bilgileri size yorumsuz olarak aktarıyorum. Medyada kara para, Janssen, Bayer ve Milliyet. Bizim öğrencilerimize öğrettiğimiz çok önemli bir toplum bilim ilkesi vardır. Bu ilkeye göre toplumun çeşitli kurumları fizikteki bileşik kaplar gibidir. Birindeki bir kirlenme zaman içinde ötekilere de bulaşır. Örneğin çete ve tarikat devletinin çete bölümü Susurluk kazasıyla, tarikat bölümü de 28 Şubat 1997 süreciyle tüm kamuoyunun dikkatini çekmeseydi, toplumun bütün kurumları yavaş yavaş tarikatların ve çetelerin eline geçmekteydi. Hiç kuşkunuz olmasın ki toplumun bütün kurumları ifadesi, başta siyaseti ve dolayısıyla siyasal partileri ve bu partilerin egemen olduğu Türkiye Millet Meclisi ile sivil ve askeri bürokrasiyi de kapsamaktadır. Pek doğal olarak kısaca medya dediğimiz kitle iletişim araçları da toplumun bütün kurumları ifadesinin içinde, hatta bana sorarsanız başlarında gelir. Önce geçen hafta açıkladığım rakamlar ve verdiğim haberler üzerine bir yorum. Gelen tepkiler çok ama çok ilginçti. Hiç kimse bu rakamların abartılı ya da yüksek olduğunu söylemedi. Tam tersine açıklanan maaşların gerçek ödemeleri yansıtmadığı, yani medya çalışanlarının belirtilenlerden daha fazla maaş aldıkları öne sürüldü. Hemen bir anımsatma yapalım. Maaşlar dolar üzerinden 12.500 ile 50.000 arasında transfer teklifleri ve ücretleri de 2 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında değişiyordu. Şimdi Ege Janssen'den çok önemli bir saptama. Janssen Türkiye'de özel teşebbüsü en iyi bilen ve liberalizme yürekten inanmış, üstelik de gerçekten hem akıllı hem de namuslu birkaç bulunmaz kalemden ve beyinden biridir. Hürriyet gazetesinde ekonomik konularda köşe yazarlığı yapmaktadır. Janssen, 22 Ekim 1998 tarihli özelleştirme fiyaskosu başlıklı yazısında şöyle diyor. Milyar dolar çok çok çok büyük paradır. Böyle paraları bir kişinin Türkiye'de kazanması ve nakit olarak hareketlendirmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu büyüklükteki bir para ancak devlet veya halk soyularak ele geçirilebilir. Aslında Janssen'in yazısı bir ders konusu olacak derecede güzel. Yazının tümünü bulup okumanızı öneririm. Bu konunun medyadaki maaşlarla ya da transfer ücretleri ile ne ilgisi var derseniz yanıt hazır. Öyle patronlar böyle maaş öder. Ben her şeye karşın insanın temeldeki dürüstlüğüne ve özellikle de medya çalışanlarına güveniyorum. Son günlerden birkaç örneği kısaca anımsayalım. Yalçın Bayer tek başına Büyükada'daki bir arsa yağmasını engelledi. Necati Doğru hemen hemen her yazısında bir soygunu dile getiriyor. Fatih Altaylı yazılarında belirttiği ipuçlarının artık polisçe de izlendiğini ve çetelerin çorap söküğü gibi ortaya çıktığını yazıyordu geçenlerde. Milliyetteki çalışanların direnişi ile gazetenin satışının iptali bütün kamuoyunun gözleri önünde cereyan etti. Hasan Pulur, Melih Aşık, Metin Toker, Osman Ulagay, milliyet çalışanlarının şaibeli sermaye karşısındaki direnişini yazılarıyla yansıttılar. Uğur Dündar ve arkadaşları, milliyeti almak isteyen kişinin satın almış olduğu televizyon kanalına geçmeleri için yapılan 7,5 milyon dolarlık transfer ücretini reddettiler. Sanıyorum bu olaylardan alınacak çok ders var. Evet, kara para medyaya da sızdı. Evet, şimdi medyayı bir silah olarak kullananların sayısı artıyor. Evet, ellerindeki kanalı, ellerindeki gazeteyi ticari ilişkileri için tabanca gibi kullananlar var. Bu işler için milyon dolarlar ile ölçülen transfer paraları ödeniyor. Evet, patronlarının tetikçiliğine soyunan yazarlar ve televizyoncular var. Ama benim yukarıda verdiğim örnekler de var. Hangisi mi kazanacak? Sizin okuduğunuz gazete, sizin seyrettiğiniz kanal kazanacak. Medyadaki ve RTÜK'teki yanlışlar. Önce kulağıma ve gözüme çarpan bazı yazım ve kullanım yanlışları. Kanal 6'nın sempatik ana haber bülteni spikeri hala miting sözcüğünü ilk i'yi uzatarak meeting diye okuyor. Cumhuriyet'teki ilk aydınlanma köşesindeki yazım şu dipnot ile yayınlanmış. Son zamanlarda özellikle 1 Mayıs mitingleri dolayısıyla pek çok kanalda pek çok spiker arkadaş, meeting kelimesini ilk i harfini uzatarak meeting diye telaffuz etti. Çok yanlış. Sözcüğün aslını İngilizce'deki meeting sanıyorlar ve ona göre telaffuz ediyorlarsa iki kez yanlış. Birinci olarak yabancı bir kelime Türkçe'de kullanılıyorsa onu kendi dilimizin kurallarıyla telaffuz etmek gerekli. Yani televizyona television ya da TV mi diyeceğiz? İkinci olarak İngilizce'deki meeting sözcüğü 1 Mayıs gösterileri türü olaylar için pek kullanılmaz. Daha sonra bir kez daha bu konuya değinmiştim. Bu yazı üçüncü oluyor. Sakın uyarmaktan bıkmadın mı demeyin. Ben hocayım. Her yıl birinci sınıfa gelen öğrencilere toplum bilimin temel ilkelerini öğretirim. Bunu öğrenenler ikinci sınıfa geçer ve ben yine alttan gelen yeni öğrencilere aynı ilkeleri öğretmeye başlarım. Yani benim için tekrar etmek bir meslek özelliğidir. Onun için ben bıkmam. Nitekim müsteşarlık görevini yaparken de benimle çalışan ve kimi zaman verdiğim talimatı müsteşar nasıl olsa unutur anlayışı içinde göz ardı eden, bürokrat arkadaşlarım bu özelliğimi anlayana kadar pek çok sıkıntı çektilerdi. Ben hoca olduğum için hem bıkmam hem unutmam. Şimdi meeting sözcüğüne gelelim. Aydınlanma köşesinde yerim bittiği için devam edememiştim. İngilizce'deki meeting sözcüğü genellikle kapalı yerlerdeki küçük toplantılar için kullanılır. Yani uzun i ile söylenen İngilizce sözcük zaten spiker kardeşimin kullandığı anlamda gösteri manasına gelmez. İngilizce'de bu anlam için kullanılan kelime genellikle demonstration ya da rally'dir. Ayrıca yazılı medya ile ilgili iki yayın organında iki önemli yanlış daha gözüme çarptı. Birinci olarak değerli genç yazarlardan Sina Koloğlu'nun 1 Kasım 1998 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki Rating Canavarı adlı sütununda koreograf sözcüğü A harfi ile koreograf olarak yazılmış. Hem de iki kez. Dizgi hatası mı, yazım yanlışı mı olduğunu pek anlayamadığım bu hatayı değerli yazarın dikkatine sunuyorum. Bir de Kenan Erçetingöz'ün Teleşam'dan dergisinde 31 Ekim 1998 tarihinde 31. sayfada dergi kendi reklamını yaparken Müzeyyen Senar ile doyumsuz bir röportaj denmiş. Herhalde doyulmaz bir röportaj demek istemişler. Çünkü ben şimdiye kadar okuduğu röportajdan tatmin olmamış okuyucu çok gördüm ama bizzat kendisi tatmin olmamış bir röportaj nasıl olur hiç görmedim. Şaka bir yana, doyumsuz sözcüğünün doyulmaz yerine kullanılması hatası sadece dil değil, aynı zamanda mantık açısından da büyük bir yanlış. Çünkü doyumsuz sözcüğünün tatminsiz anlamına gelen bir manası var. Aynı kelimeyi hemen hemen tamamen zıt bir anlam taşıyan bir başka sözcüğün yerine kullanmak büyük yanlış. Sanıyorum bu hatayı savunan Hıncal Uluç bile benim açıklamalarım üzerine bu yanlışı yapmaktan vazgeçti. Darısı öteki yayın organlarının ve yazarların başına. Rütük'teki yanlışa gelince, olay Levent Kırca için alınan karardan önce ve çok daha büyük bir hata olarak, Rütük'ün siyasal partiler arası denge gözetilerek kurulmuş olması. Sorun çözmek yerine kendileri sorun yaratan siyasetçilerin egemenliğindeki Rütük'ten başka ne beklenebilirdi ki zaten? Konsantremi bozan gariplikler. Değerli okuyucum Dr. M. Taner Küçükçelebi yolladığı e-postada son günlerde özellikle televizyonda eğitim ve kültür düzeyleri çok değişik birçok insanın aynı hatayı yaparak konsantrasyonun bozuldu yerine konsantrem bozuldu dediklerini belirtiyor ve benim bu yanlışa değinmemi istiyor. Bu yanlışı derhal belirtiyorum ama artık gittikçe umudumu yitirmeye başladığımı itiraf etmem gerek. Kimsenin beni ya da doğru Türkçe kullanımı konusunda yazıp çizenleri pek dikkate aldığı yok. Aslında bu durum televizyonlar açısından çok garip. Çünkü ben kanal yöneticilerinin çoğunun kültürlü, bilgili ve Türkçenin doğru kullanımı konusunda duyarlı kişiler olduklarını biliyorum. Acaba genel olarak yapılan yanlışları işaret eden küçük birer genelge yayınlamaları ve başta haber spikerleri olmak üzere kanallarındaki tüm çalışanları bu konuda uyarmaları çok mu zor? Örneğin Temiz Toplum, Temiz Ekran kampanyasını başlatan Kanal D, Temiz Türkçe konulu bir başka kampanyaya da imzasını atamaz mı? Evet, gelelim garipliklere. Birinci gariplik, insanı şaşırtan bir arşiv çalışması. Interstar'a koskocaman bir aferin. Türban eylemlerinde başı çeken eylemci liderlerden birinin profesyonel eylemci kimliğini, Yökü Protesto eylemi akşamı, ana haber bülteninde mükemmel bir arşiv çalışması ile tüm Türkiye'ye aktarıverdi. Hep aynı tür eylem, başta hep aynı kişi. Ne tesadüf değil mi? Bu arada bu profesyonel şeriat eylemcisi yakalanıp götürülürken, farklı zamanlardaki farklı olaylarda, arka planda duyulan çığlıklarında aynı hançereden çıktığı bilmem dikkatinizi çekti mi? Anlaşılan sadece eylemci değil, polis onu götürürken, TV kameralarına gösteri niteliğinde çığlık atan destekçi kızımız da aynı profesyonel kişilerden. Serdar Turgut izinden döndü ve Hürriyet'teki köşe yazılarına başladı. Kendisi izindeyken ben Serdar Turgut Armageddon filmini gördü mü diye sormuştum. Çünkü bir yazısında o filmde olmayan bir sahneden söz etmişti. Şimdi de döndüğünde yazdığı 9 Kasım tarihli yazıda gazetelere bakmamaya çalışarak bir dolaba kilitledim ve kilidi de pencereden dışarıya fırlattım diyor. Kendisi beğendiğim hoş ve zeki bir yazardır. Benim de yakalayamadığım bir espri yapmamış ise galiba kilidi değil anahtarı demek istemiş olmalı. Mevcut siyasal sistemi eleştirenler 7 Kasım 1998 tarihli Milliyet'teki iki köşe yazısını mutlaka okumalıydılar. Birini Altan Öymen yazmıştı. 217'den 138 çıkmazsa başlığını taşıyordu ve çıkarılması gereken yasalar konusunda iktidardaki koalisyon ortaklarının beceriksizliğini ya da kötü niyetini mükemmel bir biçimde rakamlarla açıklıyordu. Ötekini Hasan Pulur kaleme almıştı. Pulur, Konu Mankeni Olmak adlı yazısında CHP lideri Deniz Baykal'ı ciddiyet ve samimiyet açılarından karşı konulmaz bir mantıkla eleştiriyordu. Bu yağma düzenine temsili demokrasi demekte direnenler bu iki yazıyı da mutlaka okumalıydılar diye düşünüyorum ve böyle yazıların yazılabildiği bir ülkede neden politikacılar bu denli seviyesiz diye düşünmekten de kendimi alamıyorum. Bu sorumun yanıtı açık. Çünkü seçmen sisteme ağırlığını koyamıyor da ondan. Tam bu yazıyı yazarken bir dostum telefon etti. HBB, HBB televizyonu benim adımı da kullanarak hem de eleştirel bir biçimde kullanarak bir programının reklamını yapıyormuş. Reklamı henüz görmediğim için bir şey diyemiyorum ama bu kanalın yöneticileri bu yaştan sonra beni hiç yapmadığım şeyleri yapmaya zorlamasınlar. Adımı korumak için mahkemelere başvurmaya gerek bırakmadan bu reklamdan ismimi çeksinler lütfen. Kriz dönemlerinde medya ve mukaddes değerler. Medya tüm dünyada ve her zaman krizi sever. Kriz dönemlerinde olayların hızlandığı ve ısındığı anlarda ister gazete olsun, ister radyo, isterse televizyon, halkın kitle iletişim araçlarını izleme oranları artar. Pek doğal olarak medyanın kârı da. Aslında kâr ile birlikte medyanın etkinliği ve daha da önemlisi etkililiği de artar kriz dönemlerinde. Yani kriz dönemlerinde geniş halk kitleleri medya tarafından daha kolay yönlendirilir. Halkı en kolay etkileyecek konular ise mukaddes değerlerdir. Din, milliyetçilik, ırkçılık, ulusal güvenlik ve benzerleri her zaman geniş kitlelerin seferberliği konusunda ateşleyici etkiye sahip mukaddes değerlerdir. Medya tarihi tiraj artsın diye savaş çıkarmaya yeltenen gazete patronlarını bile görmüş, sırf satışı arttırmak için yaratılan yapay bunalımlar Hollywood filmlerine dahi konu olmuştur. Oysa büyük toplumsal bunalımlar bir anlamda bir toplumsal histeri yaratır. Bu histeri hali geniş kitlelerin sağlıklı düşünmek yerine kural ve akıl tanımaz çılgınlıklar yaptığı ve herkesin ama herkesin katıldığı ve tabii herkes katıldığı için kimsenin sorumlu olmadığı, yanlışların tarihe mal olduğu dönemleri simgeler. Türkiye'nin bugün toplumsal bir kriz yaşadığı herkesin gördüğü bir gerçek. Yine Türkiye'de bugünlerde iki ayrı siyasal bunalımın üst üste binerek toplumsal krizi beklenmedik boyutlarda büyüttüğü de kimsenin gözünden kaçmıyor. Bunlardan biri siyaseti pençesine almış olan yağma ve mafya ilişkilerinin parti ve makam tanımadan bir ahtapot gibi tüm siyasal mekanizmayı etkilemesini yarattığı ve kaset savaşları ile kamuoyuna yansıyan bir siyasal krizdir. Bugün hükümeti sallayan bu kriz, yarın kimlere ve hangi makamlara sıçrayacağı şimdiden kestirilemeyen bir başka çok şiddetli depremin gelişini haber vermektedir. İkincisi, ülkeyi yıllardır kana bulayan ve ırkçılık temeline dayalı bir siyasal şiddetin, yani terörün liderliğini yapan kişinin, uluslararası platformda yine gelecekteki açılımları şimdiden pek de kestirilemeyen bir oyunun yeni bir perdesini başlatmış olmasından kaynaklanan krizdir. Bu uluslararası krizde gelecek günlerde ve hatta yıllarda Türkiye'nin önünde uluslararası düzeyde çok çetin yeni sorunların belireceğinin habercisidir. Bazı politikacılarımız kendilerini silip süpürecek olan birinci krizin etkilerini ikinci krizi büyüterek ve dikkatleri oraya çekerek atlatmak istiyorlar. Olabilir. Bu tutum zaten Türkiye'de yaşanan politika çıkmazının kökünde yatan çıkarcılık sorunu ile gayet iyi bağdaşır ve kimseyi şaşırtmaz. Medyanın her türlü krizin üzerine körükle gitmesi de gerek evrensel gerekse tarihsel örneklere uygun bir hata olarak, yani sadece Türkiye'ye özgü bir yanlış olmayarak algılanabilir. Ama medya ikinci krizi büyüterek birinci bunalımdan kendilerini kurtarmak isteyen siyasetçilerin oyuncağı olursa, o zaman başta politikacılar ve kitle iletişim araçları olmak kaydıyla herkes, yani bütün halk ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti zarar görür. Çünkü birinci krizi kendi içinde ve kendine özgü yöntemlerle çözebilecek olan Türkiye, ikinci krizi halletmek için uluslararası standartlarda manevra yeteneğine sahip olmak, yani hem bilgili hem de soğukkanlı davranmak zorundadır. Medyanın bunalım kışkırtıcılığı, kalabalıkların duygusallığını, kamuoyunun dikkatini uluslararası platformdaki bunalıma yöneltmek için, üstelik de mukaddes değerleri kullanarak istismar ederse, bu durum hem içte halledilebilecek olan krizi bir süre için ertelese bile, uzun dönemde daha içinden çıkılmaz hale getirebilir, hem de dışta yaşanan bunalımın çözümünü iyice zorlaştırabilir. Yukarıdaki satırlarımı adeta kişiye özel bir biçimde, bugün medyada çok sorumlu mevkilerde olan bazı meslektaşlarımın ve bu sütunda zaman zaman övülmüş olan bir takım yöneticilerin dikkatine sunmak için yazdım. Eminim onlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Yılan Gözler. Yılan Gözler bir film. Bir Brian De Palma filmi. Aslında film gerek sinema tarihi gerekse sinematografi sanatı açısından çok önemli bir nitelik taşımıyor. Senaryosu da son yılların gerilim filmleri dikkate alındığında oldukça sıradan. Sonuç olarak güzel çekilmiş, izleyiciyi sürükleyen olağan bir aksiyon filmi. Peki ben niye şimdi bu filmden söz edeceğim? Çünkü film günümüz Türkiye'sinin gündemindeki çok önemli bir soruna, çeteler konusuna ilişkin. Nicolas Cage, Las Vegas'a rakip olarak kurulan yeni spor ve kumarhane merkezi, Atlantic City'de yaşamını küçük rüşvetlerle sürdüren çıkarcı bir polis müfettişini oynuyor. Bana kalırsa çok da güzel oynuyor. Aslında bakmayın sıradan dediğime, film müthiş sürükleyici, sıradan sözcüğü tarihsel ve sanatsal açıdan yapılan bir değerlendirme. Yoksa günlük yaşam açısından bugünlerde oynayan filmler arasında keyifle izlenenlerden biri. Bu yazı çıktığında film hala oynuyor olacak. Bu nedenle görecek olanların keyfini kaçırmamak için senaryoyu özetlemeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Brian De Palma, klasik Hitchcock yöntemi ile filmin ortalarında iyi ve kötü adamları belirliyor ve ondan sonrası bu iki gücün birbiriyle mücadelesi biçiminde gelişiyor. Bu yazıda sözünü etmek istediğim konu, Hollywood'un bir süredir hem de uzunca bir süredir bu tür gerilim filmleri çerçevesinde özellikle polisin içindeki rüşvetler, devletin içindeki çeteler ve benzeri konularda son noktayı sıradan polis memurlarının başarılarının koyduğu senaryolar üretmesi. Eğer sinemaya meraklıysanız son yıllarda izlediğiniz Amerikan gerilim filmlerini şöyle bir düşünün, nedenle haklı olduğumu göreceksiniz. Sıradan polisin önemi nerede? Neden Hollywood hep sıradan polisleri başarıya ulaştırıyor? Sevgili okurlarım, sıradan polisin önemi hukuk devleti uygulamasında yatıyor. En sıradan bir polis, hukuk devletinin temsilcisi olarak toplumdaki en büyük gücü devleti temsil ediyor. Politikacılardan da, gizli ajanlardan da, zengin holding patronlarından da daha güçlü. Çünkü o yasaları temsil ediyor. Sonunda da bu nedenle gizli ajanlara, aşağılık politikacılara, sapkın subaylara, ikiyüzlü casuslara ve rüşvetçi zenginlere karşı hep sıradan polis kazanıyor. Çünkü kazanan sonunda hep hukuk devleti, yani yasalardır. Üstelik bu filmin ilginç bir yanı da sıradan polisimizin kahramanca ortaya çıkardığı komplo için ödüllendirilmesi ama aldığı rüşvetler içinde cezasını çekmesi. Yani hukuk devleti bu filmde iki kez kazanıyor. Zaten ben de onun için önemseyip bu sütunda sözünü ettim. Darısı başımıza. Adli polis örgütünü kurarsak belki bizim de sıradan polislerimiz biraz daha etkinleşebilir diye düşünüyorum. Medyanın gücü ters de teper. Türkiye'de pek çok hükümete başkanlık etmiş olan bugünkü Cumhurbaşkanı Demirel, bu hükümetlerden birini kurarken TRT'yi kontrol etmek çok önemli. Bu nedenle bu hükümeti kurmaya mecburuz gibi bir söz söylemişti. O zamanlar yayın tekeli TRT'nin elindeydi. Nitekim Demirel, TRT'yi de denetleyen bir biçimde iktidar oldu. Ama TRT'yi denetlemek Demirel'i iktidarda tutmaya yetmedi. Politikacıların ve patronların en önemli hatalarından biri, propaganda ile gerçekleri kolayca ve sürekli olarak çarpıtabileceklerini sanmalarıdır. Oysa çok klasik bir deyiş vardır. Herkesi bazen, bazı insanları da her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız. Ne yazık ki bu gerçeğe karşın politikacılar ile medya patronlarının ellerindeki gücü, kendi çıkarları uğruna, gerçekleri kolayca saptırmak için kullanabilecekleri sanısı hala devam etmektedir. Oysa kitle iletişim kuramının en önemli gerçeklerinden biri, izleyicinin kendisine yöneltilen mesajları seçici olarak algılamasıdır. Bir başka deyişle, izleyici kaynağına güvenmediği haberleri, daha önceki bilgileriyle, tutarlı olmayan yorumları ve özellikle de nesnelliğine güvendiği kaynaklar tarafından yalanlanan bilgileri genellikle kabul etmez. Ayrıca her izleyici, medyadan aldığı haber ve yorumları, o güne dek oluşturduğu bilincinin süzgecinden geçirmeden de benimsemez. İşte tam bu noktada, tek taraflı, özel çıkarlara yönelik haber ve yorumlar, nesnellik iddiası taşıyan kaynaklar tarafından yayınlandığı zaman, izleyici de kendisi aptal yerine konulmak istendiği için, öfke ve ters tepki yaratır. Son günlerde biri siyasette, biri de ticarette bu durumun iki çok güzel örneği yaşandı. Siyasette yaşanan örnek, PKK liderinin İtalya'ya gitmesiyle başlayan bunalımın abartılarak, Mesut Yılmaz hükümetinin düşürülmesini önlemeye yönelik olarak, Hürriyet ve Kanal D tarafından yürütülen kampanyanın sonuç vermemesi ve hatta halk arasında öfke yaratması idi. Okurlarım hemen anımsayacaklar. Gerek Hürriyet, gerekse Kanal D, PKK liderinin İtalya'ya gitmesi sonunda ortaya çıkan bunalım sırasında, hükümeti düşürmek istemenin adeta ihanet ile eşdeğer olduğu gibi bir izlenim yaratacak biçimde bir yayın politikası izlemişlerdi. Ama bu yayın politikası, Mesut Yılmaz hükümetini düşmekten kurtaramadığı gibi, bu iki yayın organının saygınlığına da gölge düşürdü. Dilerim ki göreli saygınlıkları, yani öteki medya kuruluşlarıyla karşılaştırmalı olarak bakıldığında, oldukça nesnel yayın yaptıklarına ilişkin bir inancın yaygınlığı, oldukça yüksek olan bu iki kuruluş, bu tür yönlendirici politikalara bir daha başvurmaz. Unutmayalım ki kitle iletişim araçlarının saygınlığı ve güvenilirliği çok zor elde edilebilir ve çok kolay zedelenebilir niteliktedir. İkinci bir örnek ticari bir alanda cep telefonları konusunda yaşandı. Interstar kendi telefonu Telsim'in rakibi olan Turkcell için PKK ile ilişkili olumsuz bir propaganda girişiminde bulundu ve bir yandan Turkcell'in sayfa sayfa protesto ilanlarına ve tazminat davalarına konu olurken öte yandan örneğin Fatih Altaylı, Hürriyet'teki köşesinde sırf bu propagandayı haksız bulduğu için Telsim kartlı olan cep telefonunu Turkcell kartıyla değiştireceğini duyurdu. Bu küçük örnekte de bir medya kuruluşunun propagandasının ters teptiğini yaşadık. Medyatik güç sahiplerinin ellerindeki kılıç hem çok keskindir hem de çift taraflı keser. Nedenle de çok ihtiyatla kullanılması gerekir. Hele hele siyasetin bütünüyle yozlaştığı ve bu nedenle medyanın pek çok işlevle birlikte kamusal denetim işlevini de üstlenmiş göründüğü bugünlerde. Medyanın ilacı yine medyadır. Okurlarımdan Şenel Başar yolladığı elektronik postada emre.kongar@yildiz.edu.tr Güner Ümit'in ATV'deki yarışma programında herkesin Türkçesini düzeltirken bizzat kendisinin önemli bir hata yaptığını, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kısaltması olan SSK'yı SSK biçiminde yanlış olarak hem de üst üste iki kez kullandığını belirtiyor. Değerli okurum, HBB ve NTV kanallarının adlarının da HBB ve NTV biçiminde okunmalarını eleştiriyor. Gerçekten de TRT'yi ya da ATV'yi neden yazıldığı gibi okuyoruz da birinin adı Nergis, ötekinin adı Has olan ötekiler İngilizce telaffuz ediliyor. Ben de pek anlamıyorum. Siyaset yozlaştıkça bir yandan sorun çözme işlevini yitiriyor, öte yandan kamu mallarının ve vergilerimizin yağmalanması konusunda kendisi bizzat sorun üreten bir etkinlik oluyor.